Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber Asus ROG Zephyrus G14'ü inceleyeceğiz. Kendisinin içerisinde AMD Ryzen 9 8945HS var. 8 çekirdekli 16 threadli yani izlekli bir işlemci. Sonrasında da RTX 4060 bulunmakta. ROG ailesindeki ilk OLED ekranlı dizüstü. Kendisi taşınabilirlik ve taşınabilirliğin yanı sıra bu minimal boyutlarda güçlü olmasıyla ön plana çıkıyor. Ve şu anda benim şahsen piyasaya çıktığımda hani taşınabilirlik odaklı makineleri bir seviyorum ben. Bir yandan da güçlü olsun, yeri geldiğinde işimi yapayım, üretkenliğimi göstereyim, oyunumu oynayayım dediğimde karşıma çıkan pırlantalardan bir tanesi net bir şekilde. Pırlanta dememin en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki rengi ama orada diyorum ya taşınabilirlik, hafiflik ama içerisinde Ryzen 9 8945HS var ki Ryzen AI destekli yapay zeka uygulamalarında işinizi hızlandırıyor ve diyeceksiniz ki işte RTX 4060 bir sürü farklı versiyonu var. Bu kasaya en azından 70 Watt'lık versiyonunun sığdırılabilmesi, realde 70 Watt civarlarında çalışıyor. Çok iyi. Öncelikle tasarımından, boyutlarından, taşınabilirliğinden başlayalım isterseniz. Bu makine 1.59 santim kalınlığında. Şimdi bundan daha önce makineler de var, daha kalın makineler de var. Çok taşınabilir bir makine neye göre? İçerisinde arkadaşlar harici GPU var diyorum ya, daha inçleri var. Onların içlerinde harici bir GPU var mı? Oyun oynayabileceğiniz, içeriklerinizi üretirken çok ciddi faydalanabileceğiniz. Her makinede yok. Bulunanlar da her işi görmeyebiliyor. Burada bildiğiniz oyun da oynayabileceğiniz, içerik de üretebileceğiniz harici bir GPU var. RTX 4060, bunu unutmuyoruz. Sonrasında 1,5 kilogram ağırlığında, bunu bir el çantasıyla taşıyabilirsiniz rahatlıkla. Ama ona bile gerek yok. Tabii ki harici GPU'dan faydalanmak istediğimizde adaptörü de yanımıza almamız gerekiyor. O zaman tamam, bir tane el çantası alırsınız. Ama çoğu zaman ben bu makineyi kolumun altına aldım götürdüm. Çok taşınabilir bir makine. Şunu kesinlikle vurguluyorum. Daha ince, daha hafif makineler var mı? Var. Ama içerisinde bunun gibi CPU, GPU kurulumuna sahip bir makine mi o makine? İşte kıyaslarken bunu hesaba katmadan yola çıkarsak yarı yolda kalırız. Kapağı alüminyum malzemeden. Asus özellikle alüminyum şasi vurgusunu yapmış. Dokunduğunuzda güzel soğuk metal hissiyatı veriyor. Burada slash olarak geçen bir aydınlatma var. Çizgisel bir aydınlatma. Armory yazılımından bunun efektini belirleyebiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz. Bir ritmik bir şekilde oynamasını sağlayabilirsiniz. Müzikle eşlenik bir şekilde çalışabiliyor isterseniz. Ve genel tasarımı aslında bir toplantı salonunda, bir kütüphanede sırıtmayacak bir tasarım. Yani ben çok oyuncu makinesiyim, her yerimden RGB fışkırıyor değil. Daha çok böyle iş dünyasına yakın ama böyle oyuncu detaylarını yakalamak istediğinizde de var. Bu çizgi onu sağlıyor biraz da. Dizüstünün görünmeyen kısmına geldiğimizde altında havalandırma ızgaları neredeyse tamamına yayılmış ve dizüstü bu spor araç difüzörü gibi gözüken kısımdan sıcak havayı tahliye ediyor. Havalandırma konusunda hani dizimin üzerinde kullansam çok sıkıntı olur mu diye soracak olursanız aslında çok sıkıntı olmaz çünkü çok büyük bir kısmı havalandırma ızgarası. Tabii ki altını tamamen kapalı tutmayın ama boğmak da makineyi pek mümkün değil. Giriş çıkışlara geldiğimizde böyle taşınabilirliği yüksek, ince hafif makinelerde portlardan kısabiliyorlar ama burada yeterli kurulumun olduğunu ben düşünüyorum. 2 tane tip C portu, 2 tane tip A portu, USB portlarını özetlemek gerekirse bu şekilde. 2 tip C portunun ikisi de PD destekli, güç aktarımı destekli arkadaşlar. Ve bunlardan bir tanesinden display portu yani görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz. Tip A portlar ise USB 3.2 Gen 2 destekli 10 gigabit veri akışı destekliler yani. Sonrasında bir tane kart okuyucumuz var. Micro SD kart okuyucu. Tam boy olsaydı güzel olurdu açıkçası. UHS 2 desteklidir kendisi. Yavaş değil ama form olarak tam boy olsa kameramdan hemen kartımı çıkarıp dönüştürücü olmadan şak diye takabilsem daha güzel olurdu. Güç girişine geldiğimizde ve yakın ucuna baktığımızda mini display port kabloları vardır ya, aynı onların uçlarına benziyor. İki yönlü olarak takabiliyorsunuz. Yanlış takmak diye bir şey yok yani ama kablo açılı olsaydı daha güzel olurmuş. HDMI portuna geldiğimizde 2.1 standardında olduğunu görmekteyiz. Dışarıda işinizi gücünüzü yaptınız, evinize geldiniz, büyük bir TV'ye veya monitöre takacaksınız. Rahatlıkla 4K ve yüksek tazeleme hızlarıyla beraber görüntü aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Klavyeye geldiğimizde çiklet bir klavyedir kendisi. Aydınlatmalı bir klavye. Beyaz renkli. Bunu armory üzerinden efektini ayarlayabiliyorsunuz. Işık şiddetini de belirleyebilmek mümkün. Karanlıkta gayet güzel bir şekilde görünmesi sağlanmış. Fonksiyon tuşlarının da hepsi aydınlatılmış. Bazen bu detay atlanabiliyor. Sonrasında üzerinde atanmış butonlar var. Ses ayarlarını yapabilirsiniz. Mikrofonu susturabilirsiniz. Armory'ye gidebilirsiniz. Armory'den ufak bir detay vereyim. Şöyle bir güzelliği var. Bütün güncellemelerinize makineyle alakalı sürücü babında hepsine buradan tek kalemde erişebiliyorsunuz. Tek kalemde hepsini güncelleyebiliyorsunuz. Ve cihazın çeşitli güç ayarlarını da buradan yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda sessiz modunda, performans modu, turbo modunu alabilirsiniz. Sonrasında burada max switch olduğundan ekran kartını arkadaşlar tek başına çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü CPU üzerinde de bir GPU bulunmakta, entegre GPU. Bunu tamamen es geçip harici ekran kartından tam gücü alabiliyorsunuz. Çünkü max switch olmadığı zaman iki GPU eş zamanlı olarak çalışıyor. Harici GPU entegre GPU'nun hattı üzerinden çalıştığı için güç limitasyonuna ulaşabiliyor. Bu makinede max switch var. Ve bu sayede ultimate modunu aldığınızda buradan alıyorsunuz. Ve GPU'nun tam gücünden faydalanabiliyorsunuz. Tekrarlıyorum, max switch her distrüde olmaz. Ekstra bir maliyet kalemidir. Ayrıca bir hat sağlamak maliyet kalemi oluşturur. Ama bu distrüde var. Klavyeye tekrar geri dönecek olursak, tuş aralıkları yeterli. Kompakt bir klavye, 14 inç üstü sonuçta. 15.6 inç, 17 inç üstlere gittiğinizde numerik kısımları da oluyor, daha büyük. Hani onun alışkanlığıyla bunun alışkanlığı farklı ama bilek kısmına geliyorsunuz. Buradaki alan yeterli. Düzgün bir şekilde elinizi konumladıktan sonra istediğiniz gibi arkadaşlar bu klavyeye alışırsınız. Neden bunu söylüyorum? Kütüphane ortamı, toplantı ortamı. Şimdi bu tür ortamlarda çok ses çıkarmadan bu klavyede bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Yavaş yavaş yazdığınızda arkadaşlar, evet, gürültü oluşturmuyor. Hızlı bir şekilde oyunlarda takır takır bastığınızda da yeterince geri dönüş sağlıyor sizlere. Stabilizasyonları birazcık daha iyi olabilirdi. Köşeden veya tam ortadan bastığınızdaki o stabilizasyondan bahsediyorum. Ama genel manada gayet iş görür. Sık sık yazı yazabileceğiniz, oyun oynarken de canınızı sıkmayacak bir klavyedir. Touchpad'e geldiğimizde büyük bir touchpad. 14 inçlik üstünde de zaten bu kadar olur. Cam yüzeyli arkadaşlar. Plastik değil. Plastiğin mesela ortasında çok kullanırsınız, parlar o. Kötü bir görünüm oluşur. Zaten üst segment üstünde görmemiz gereken yüzey budur, cam yüzeyidir. Hassasiyeti ve keskinliği orta düzeyde, işinizi görecektir. Gün içerisinde illa harici bir fare bağlamanıza gerek yok. Tabii ki oyun oynadığınızda bağlayacaksınız. Ama nedir mesela, klikleri birazcık daha yumuşak olabilirdi. O olabilirdi. Genel manada şunu söyleyeyim. Hani bu tür hem işinizi yapabileceğiniz hem oyununuzu oynayabileceğiniz bir makine için İşinizi görecek bir touchpad'tir. Ve bu makinenin en çok sevdiğim kısımlarından bir tanesine geliyoruz. 14 inçlik OLED ekranı ROG Nebula Display olarak geçmekte Asus tarafında. 2880x1800 çözünürlüğünde. Asus buna 3K diyor. Ve bu ekran 0.2 milisaniye TQ süresiyle gelmekte. 120 Hz tazeleme hızıyla beraber gelmekte. Dolayısıyla aslında özeti şudur. Oyunlarınızı harekete bağlı bulanıklık hiç görmeden, açık söylüyorum, hiçbir şey görmüyorsunuz. O hani herhangi hareketli bir objenin arkasında bir hale dolaşır ya IPS ekranlarda veya VA ekranlarda veya TN'lerde dahi biraz kötülerinde görürsünüz. OLED'de hiçbir şekilde harekete bağlı bulanıklık görmüyorsunuz. Yani rekabetçi oyuncunun hayali zaten o. Sonrasında içerik üretmeye geldiğinde sıra DCI-P3 renk kamutunun %100'ünü karşılıyor ve Pantone onaylı. Yani kameranızdan aldığınız 10 bit, 12 bit görüntüleri alıp, hatta daha da fazlasını, bu ekranda rahatlıkla, yüksek doğrulukla işleyebilirsiniz. 16'ya 10 formatında bir ekran kendisi. Günlük işlerinizi yaparken, internette gezerken veyahut bir doküman görüntülerken yukarıdan daha fazla alan elde etmiş oluyorsunuz. Birazcık daha yüksekçe bir ekrandır kendisi. G-Sync desteklemekte ve HDR içeriklerdeki deneyimi, dizi film izleme kısmına gelelim, inanılmaz. Renkler harika, ton ayrımı, kontrast, zaten bire sonsuz kontrasttan bahsediyoruz. Bu ekran, hani bir yandan içerik ürettik ama dizi film izleyeceğiz oyunun dışında, inanılmaz bir keyif sağlıyor. Piksel başına aydınlatmayla beraber görebileceğiniz en hoş HDR deneyimlerinden birini yaşayacaksınız. Bu arada bu makinenin iki farklı ekran seçeneği bulunmakta. Bir tanesi Full HD IPS arkadaşlar. Bir tanesi de 3K OLED olarak geçmekte. Tabii ki fiyat farkları var aralarında. Kullanım alışkanlıklarınıza göre bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. OLED'i gördükten sonra tabii ki IPS olanına gitmek istemeyeceksiniz ama OLED'in ekstra bir fiyatlandırması var o tarafta. Ona yapacaksınız. Bir şey yok. Cihazın kalbindeki işlemciye geldiğimizde tekrarlıyorum, AMD Ryzen 9 8945S var. Özellikle vurguluyorum, neden? 8 çekirdekli 16 izlekli bir işlemci, hibrit bir yapı değil. 8 çekirdeğin 8'i de performans odaklı ve hepsi tabii ki çekirdek başına 5.2 GHz sularına kadar çıkabiliyor. Tabii ki oyunlarda içerik ürettiğiniz süreçte farklı çalışma frekanslarıyla karşılaşıyor olacaksınız. Mesela oyunlarda, bazı oyunlarda 3 GHz, 3.2 GHz bütün çekirdekler için. Bazı oyunlara geliyorsunuz, daha yüksek kare saniye elde ettiğiniz. Orada dinamik bir güç aktarımı var çünkü CPU ve GPU arasında 25 Watt'lık kadar. O aktarımdan kaynaklı olarak bazı oyunda 4 GHz sularını da görebiliyorsunuz. Şimdi içerisinde Ryzen AI var aslında. Bu sayede yapay zeka ile beraber içerik ürettiğiniz esnada hızlandırmasından faydalanabiliyorsunuz. Yani donanımsal bir hızlandırma var. Dolayısıyla özellikle fotoğraf üretiyorsanız, video üretiyorsanız, dizinin üzerinden bunu lokal bir şekilde güçlendirerek yapmak istiyorsanız ciddi bir avantajı bulunuyor. Ve buradaki işlemci benim mesela içerik üretme sürecinde işimi fazlasıyla görüyor. Yani buradaki işlemciyle Premiere'de istediğim formatta, istediğim uzunlukta videoyu kurgulayabiliyorum. Ön izlemesini alırken herhangi bir sıkıntı yok. Çıktısını alırken bayağı hızlı çalışıyor. GPU hızlandırmadan faydalanırsanız daha da hızlanıyor. Dolayısıyla oyuna geliyorum sonra, hani işimi bitirdim, canım sıkıldı, biraz oyun oynayayım. Orada da dar boğaz yaşamadan bana oyun oynatacak 8 performans çekirdekli bir işlemci. Onu özellikle vurguluyorum. Ekran kartının GPU'nun kendisine geldiğimizde Nvidia RTX 4060'ı görmekteyiz. Farklı disklerde, farklı boyutlardaki disklerde farklı güçteki versiyonlarını görüyoruz. Bu makinede 65 watt artı 25 watt şeklinde dinamik boost olarak geçiyor o kısım. Versiyonu görüyoruz ve bu versiyon nasıl çalışıyor arkadaşlar? CPU ve GPU güç durumuna göre, ihtiyacına göre bu gücü aralarında paslaşıyor. CPU'ya mı lazım? 25 watt o tarafa gidiyor. GPU'ya mı lazım? 25 watt o tarafa gidiyor. Dolayısıyla bu makine üzerinde realde 70 watt'ın birazcık daha üzerinde çalışmakta. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Mesela Taftesh F15 var mesela. O makinede de 105 watt'a kadar çıkan versiyonunu da görmekteyiz. Tabii ki aralarında güç farkı oluşuyor. 8 GB VRAM ile beraber GDDR6 bellektir kendisi. Gelmekte ve bu makinede bellekle alakalı bir sıkıntı yaşamamakla beraber Nvidia'nın en yeni nesil teknolojilerinden faydalanıyorsunuz. DLSS 3.5, Ray Tracing, Path Tracing, sonrasında Frame Generation, Cyberpunk gibi bir oyunda mesela aldığınız kare saniyeyi iki katına katlamanızı sağlıyor. MOBA türündeki oyunlarda, MMORPG türündeki oyunlarda bu makinede istediğim performansı alabiliyorum. Ha, 1920x1200 çözünürlüğe düşürüyorum bazı oyunlarda. Daha yüksek kare saniyeyi görebilmek için. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde 2x8 GB yani toplam 16 GB LPDDR5X 6400 MHz hızında çalışan bir kitle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu kit anakartın üzerinde entegre arkadaşlar. Sonradan yükseltemiyorsunuz. Yani maksimum 16 GB olarak düşünebilirsiniz. Ha, tabii ki yükseltilebilir olsaydı güzel olurdu ama bunun sınıfındaki makinelerin çoğuna baktığınızda zaten RAM'i entegre oluyor, yükseltilemiyor. Veya bir modül entegre, diğerini yükseltebiliyorsunuz gibi çözümlerle karşılaşabiliyorsunuz. Çok şaşırmadım ama tabii ki yükseltilseydi güzel olabilirdi. Bir fark oluşturabilirdi mesela. Depolama tarafına geldiğimizde NVMe1 depolama birimi var içerisinde. M.2 formunda 4. nesil bir NVMe SSD kendisi. Şu anda önemli bir kısmı dolu haldeyken performansını görüyorsunuz. Bu makine hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor. Hiçbir loading veya bekleme ekranında sizi uzun süreler bekletmiyor. Şakır şakır her şey gerçekleşiyor. Ekrana fiziksel olarak baktığımızda sağdaki çerçeve ince, soldaki çerçeve ince. Yukarıdaki birazcık daha kalın. Neden? Burada bir webcam var 1080p çözünürlüğünde. Dolayısıyla bu çerçeveyi birazcık daha kalın yapıp içerisine bir webcam koymuşlar. Alttaki çene birazcık kalınca gözüküyor ama bunun da mantığı şu: ekranı birazcık daha görüş hizanıza taşıyorlar. Ha, tamamını da ekran yapabilirsin ama oraya bu sefer böyle yukarıdan aşağı bakıyor oluyorsun. Böyle durumlarla karşılaşılabiliyor. Ve geldik oyun testlerine. AMD Ryzen 9 8945HS, sonrasında RTX 4060 ikilisi, ki RTX 4060 dinamik boost'u toplayınca 90 watt'lık bir kurulum olarak gözükmekte. Mümkün olduğunca en yüksek grafik ayarlarında yaptım. Yaklaşık 20 oyun testi gerçekleştirdim. Windows 11 üzerinde bütün bu testler yapıldı. Güncellemeleri tamdı. Armor üzerinden de bütün güncellemeleri yaptım. Ekran kartı sürücüsü de aynı şekilde günceldi. Max Switch Ultimate'daydı. Peki nasıl bir performans ortaya çıktı? Tablolarla beraber görelim. How's your arm? A little stiff, but okay. How's your back? Fine.
Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when...
Evet, an itibarıyla ROG Zephyrus G14'ün oyun performansını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir özet geçmek istiyorum. Şimdi oyunları mümkün olduğunca en yüksek grafik ayarlarında yapmaya çalıştım. Ve sonrasında DLSS açabiliyorsam quality modunu da açtım. Frame generation'ı açtım. Aldığım kare saniyeyi katlayayım diye. Sonuçlar şöyle. Full HD'de rekabetçi oyunlarda tazeleme hızının çok daha üstünde kare saniyeler alabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. AAA oyunlarda da gayet güzel kare saniyeler yakalayabilmek mümkün. Full HD çözünürlükten bahsediyorum. 1920x1200 çözünürlükten. 3K'ya geldiğimizde 2880x1800'e. Tabii ki bu makinenin 4070'lisini o zaman arama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama yani burada da aldığınız kare saniyeler sizi üzecek kare saniyeler değiller. Ya akıcı sınırının üzerinde ya da bir tık altında seyrediyor. Donma, takılma, kesilme, kare atlaması, bölünmesi hiçbir şey görmüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben Full HD'de oynamayı yeğledim açıkçası. Birazcık daha kare saniyeyi seven birisi olarak, rekabetçi oyunlar oynayan birisi olarak. Ama genel manada şu, işinizi bitirdikten sonra keyifle bu makinede oyun oynanır mı? Oynanır. Stabilite ve termal performansına geldiğimizde böyle kompakt makinelerde çok çok önemli bir konu. Neden? Makine güçlü. Bunu sürekli olarak sağlayamıyorsa performansı bir anlamı kalmıyor. Düzgün bir şekilde soğutulması, performansın sürekliliği olması gerekiyor. 3D Mark'ın Time Spice Test testini açtım ve burada %99.2, %99.3 gibi skorlar elde ettim ki %97'yi geçtiğinizde aslında stabil sayılıyorsunuz test tarafından. Ve yani normalde masaüstü sistemlerde görebileceğiniz bir stabilite skoru yakalıyorsunuz. Harika. Bunun gerçek dünyadaki yansıması şudur aslında arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar iş de yapsanız, oyun da oynasanız %99.23 oranında aynı performansı alacağınızı gösteriyor. Diğer bir yandan da yine 3D Mark'ın Time Spy testini yaptım ve skoru şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Kıyaslama yapmak için bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü oyunların aldığı kare saniyeler üzerinden kıyaslama yaptığınızda şimdi bazı oyunun bazı ekran kartına optimizasyonu oluyor veya olmayabiliyor. Düşük ya da yüksek skor alabiliyor ama Time Spy testi objektif bir test diyebiliriz. Dolayısıyla aldığı skor şu anda kıyaslamak için kullanabileceğiniz en düzgün argümandır. Sistemin stabilitesini sentetik tarafta birazcık daha sınamak için CPU ve GPU'yu tam yük altına soktum AIDA Extreme üzerinden ve burada gördüğüm sonuçlar şu şekilde aslında. CPU, GPU burada bir sıcaklıkla alakalı darboğaz oluşuyor mu? Hayır, şu anda çalışma sıcaklıklarını görebiliyorsunuz. Riskli diyebileceğim bir noktaya ulaşmıyor açıkçası. Tabii ki bunda sıvı metal kullanılmış olması soğutma tarafında önemli. İkinci nesil ArcFlow fanlar görmektesiniz. Trifan sisteminden bahsediyor Asus. Ve bu makine tam yük altında dahi böyle çok bağıran, kükreyen bir makine değil. Hatta canlı bir şekilde çıkardığı gürültüyü deneyelim. Peki darboğaz var mı? O ünlü soru. CPU GPU'ya, GPU CPU'ya herhangi bir darboğaz yapıyor mu? Bunu engellemek için işte dinamik boost var zaten. İşlemciye daha fazla yük binen durumlarda çok daha yüksek kare saniye elde ettiğiniz durumlarda mesela Overwatch'ta artık 250 kare saniye civarlarını görüyorken bu gücün önemli bir kısmı CPU'ya aktarıldığından 4 GHz civarı bir çalışma frekansı görüyorsunuz 8 çekirdek içinde. Kullanım miktarı da %50 civarlarına geliyor. Burada GPU'nun kullandığı watt değeri düşüyor. Kullanım oranı da düşüyor. Ama herhangi bir şekilde donma, takılma vesaire görmüyorsunuz. Bir başka AAA oyuna girdiğimizde GPU'nun faydası daha fazla gözetildiğinde burada 70 watt civarlarında belki birazcık daha üzerinde çalıştığını görüyor olacaksınız. CPU'ya geldiğimizde ise 3 GHz civarlarında dolaşmaya başladığını görüyorsunuz. %20 yükle beraber. İşte dinamik boost buna yarıyor. Aradaki dengelemeyi sağlıyor ve darboğazın önüne geçiyor. Ses konusu. Ben bu konuya tabiri caizse takığım arkadaşlar. Kulaklık, masaüstü, dizüstü bir makine hani beni ikna edecekse alma konusunda sesiyle de kesinlikle ikna etmeli. Şimdi bu makine 14 inçlik bir dizüstü olmasına rağmen içerisinde 4 tane arkadaşlar Dual Force Woofer olarak geçen hoparlörü bulunmakta. SmartM teknolojisiyle beraber güçlendirdiğini söylüyor Asus. Sonrasında Dolby Atmos destekli sahnesi çok güzel. Böyle sağ sol ayrımını falan çok güzel yapıyor. Ha tamam arkadan duyduğunuz belki ses olmayabilir. O kadar da bir şey değil de yani güzel bir sahnesi var sesin. Basları güzel. Güzel böyle tok tonlu şeyler duyabiliyorsunuz. Orta sesler çok net bir şekilde ayrışıp geliyor. Podcastler falan dinliyorsanız, vokal ağırlıkta bir şeyler dinliyorsanız. Tizleri yüksek çözünürlüklü bir ses duymaktasınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu dizüstüde oyun oynarken duyduğunuz ses etkileyici, 14 inçlik bir dizüstü olmasına rağmen aynı zamanda müzik dinlerken de keyifli müzik dinliyorsunuz. Dizi film izlerken Dolby Atmos'ta bir şeyler dinliyorsanız yine çok keyif veriyor. Lafı uzatmıyorum. Ölçüm cihazıyla beraber de göstereceğim. Kulaklıklarınızı takın, beraber dinleyelim. Bataryasına ve kullanım süresine geldiğimizde 73 watt saatlik bir batarya var. 400 jeli bir batarya. Normalde 14 inçlik makinelerde 60 watt saat civarını görürüz. Burada bir tık daha büyük kendisi. Şimdi ekran %50 parlaklıkta, klavyenin aydınlatması kapalı, Wi-Fi açık. Sürekli YouTube'dan bir şeyler izliyorum, Spotify'dan bir şeyler dinliyorum. Günlük işlerimi yapıyorum, mail cevaplıyorum, alışveriş sitelerinde geziyorum, sosyal medyada takılıyorum. Bu şekilde makineyi yüke sokmadan 5,5 saat civarı bir kullanım süresi elde etmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Sonrasında diyelim ki oyun oynayacağız, tam gücünü faydalanacağız. Tabii ki 180 wattlık adaptörünü yanımıza almamız gerekiyor. Hani günün tamamını makineyle şarjdan bağımsız geçirebilir miyiz? Hayır, geçiremeyiz. En azından mesai saatinin önemli bir kısmını kotarabiliyoruz ama bu makine güçlü bir makine. Dışarıda gerektiğinde işte yapacağız ya, tam potansiyeli bize lazım. Ben sürekli yanıma adaptörü aldım. Kablosuz bağlantı yeteneklerine geldiğimizde Wi-Fi 6E destekli 802.11ax olarak geçmekte. 2x2 anten kurulumuyla beraber geliyor. Benim evimde gigabit altyapı var. Bunu destekleyecek bir router'ım da var. 73 metrekarelik evin bir ucundan diğer ucuna 3 duvar ardından şu anda almış olduğum hızı görüyorsunuz. Biraz daha fazlasını görmeyi isterdim açıkçası. Daha hızlı olmasını yeğlerdim ama şu anda aldığınız hızda, görmüş olduğunuz hızda gayet iyi. Bluetooth 5.3 destekli. Bağladığım mouse olur, kulaklık olur, herhangi bir tanesinin bağlantısında problem oluşturmadı. Videonun sonuna geldiğimizde Asus ROG Zephyrus G14. Ben şu anda piyasaya çıktığımda bir Windows düstü alacaksam iki tane pırlanta gibi seçenek görüyorum. Birisi Zephyrus M16, birisi de G14. Evet, fiyatları oldukça yüksek makineler ama sundukları özellikler nazarında ben değeceğini düşünüyorum. Neden? Neden bu iki makine? Bir defa ekranları. Arkadaşlar, ekranların renk doğruluğu çok yüksek. Ben içerik üretiyorum. Ürettiğim içerikten para kazanıyorum. İstediğim rengi görebilmem lazım. İstediğim gibi rengi düzenleyebilmem lazım. Burada OLED ekranla beraber DCI-P3 renk gamutunu da %100'ünü karşılayan bir ekran. Çok iyi renkler görüyorum. Hem oyun oynarken, hem dizi film izlerken, hem de içerik üretirken. Ve harekete bağlı bulanıklık sıfır. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Max Switch var. RTX 4060'ın performansı da bana MOBA oyunlarında, MMORPG oyunlarında, AAA oyunlarda yeterli geliyor. Ben istediğim performansı da buluyorum. Yani işimi yaptıktan sonra keyifli oyun da oynayabiliyorum. Ryzen 9 8945 HS, özellikle Ryzen AI ile beraber birazcık da yapay zeka konusuna eğildiyseniz arkadaşlar, heves verdiyseniz veyahut bu işi aktif olarak yapıyorsanız bu tür kullanımlardan da hızlandırmasından faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem CPU hem GPU istediğim noktalarda bana istediğim gücü verebiliyor ve taşınabilirlik konusu. Ya bu düstüyü al, kolunun altına götür. 1,5 kilogram ağırlığında 14 inçlik gayet taşınabilir bir düstü. Ha tabii ki ben ne yapıyorum? Tam gücünden faydalanmak istiyorum gittiğim her yerde. O yüzden adaptörünü yanıma alıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Tekrarlıyorum. Ben şu anda bir Windows düstü alacak olsam ya Zephyrus M16 ya G14 bakarım ki şu anda gönlüm G14'e kaymış durumda. Özellikle taşınabilirliği ve hafifliğinden dolayı. Bir de hoparlörü. Yani ses tutkunu biri olarak 14 inç düstü de bu sesi her makinede duyamazsınız. Çok güzel bir kombin ya. Yani her açıdan benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ama benim ihtiyaçlarımı karşılıyor olması sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor olduğu anlamına gelmiyor. Diyebilirsiniz ki ben 4080 istiyorum. Çok daha güçlü ROG Strix makineler var. Oyun odaklı, tamamen oyun odaklı. Bu makine iki dünyada da yani her işi yapabilen bir makine aslında. Ve ben bunu istiyorum. Benim seçimim Zephyrus G14. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürün ve video hakkındaki yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.